Enterprise Okay Karacan'la Motor Sporları Günlüğünü sunar.
Podcast dinleyen hoş geldiniz. Ben Okay Karacan. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car'ın katkılarıyla sizlere Formula 1 gündemini iletiyorum. Ferrari, Singapur'da mükemmel bir hafta sonu geçirdi. Hepimiz izledik yarışı. Antrenmanları izledik, sıralama turlarını izledik. Carlos Sainz, Milano'da antrenmanlarda ve yarışta gösterdiği performansın daha fazlasını Singapur'da antrenmanlarda, sıralama turlarında ve yarışta gösterdi. Milano'dan bir hafta önce, biz bu otomobili artık geliştiremiyoruz. 2024 otomobiline konsantre olacağız ve bu otomobille ilgili olarak gidebileceğimiz her şeyi denedik. Olmuyor demişlerdi. Yeniden bir mimari yaratacağız. Yeni kurgulayacağımız otomobille 24 ve 25'te neler yapabileceğimize bakacağız demişlerdi. Biz de buna inandık. Ama gördük ki Ferrari hem Milano'da hem Singapur'da iyi işler çıkardı. Hızlıydı, dengeliydi, az hata yaptı ve podyum yarış birinciliği elde etti. Carlos Sainz en son Silverstone'da 2022'de kazanmıştı. Yani bu büyük bir zafer onlar için. Neden? Çünkü Ferrari neredeyse herkesin unutmaya başladığı bir takım, kaosla adı anılan bir takım haline gelmişti. Carlos Sainz özellikle yarışın son 10 turundaki inanılmaz zeki, akıllı, otomobilin limitlerinde kullanan sürüşüyle, pilotajıyla alkış da aldı. Başka bir adama doğru evriliyor Carlos Sainz. Biliyorsunuz yaklaşık 1,5 senedir burada podcast dinle de hep Max Verstappen'i ve Red Bull'u anlatıyorum. Şimdi bugün Sainz'ı anlatacağım ama nedeni yine Red Bull'la alakalı mı diye soranlar için de hala bu yorumlarımı dinlememiş olanlar için de küçük bir not düşeyim. Red Bull ilk antrenmandan sonra burada çok iyi bir sonuç elde etme konusundaki soru işaretlerini ve kaygılarını dile getirdi zaten. Otomobilde bir şeylerin ters gittiğini hem telsiz konuşmalarından hem Christian Horner'ın antrenmanlar sonrası televizyonlara verdiği demeçlerden anladık. İşler çok yolunda gitmiyordu. Otomobil özellikle arka tarafını kaydırıyordu Max Verstappen. Lastiklerin ısınmasıyla ilgili ciddi sıkıntıları vardı. Yani otomobilin şimdiye kadar bütün pistlerde, bütün şartlarda tıkır tıkır işleyen o paketi, o mimarisi bir şekilde kaymıştı. Arka tarafı kayıyordu. Sürüş yüksekliğiyle ilgili olarak yaptıkları ayarla sonucu etki etmeleri de çok kolay olmadı. Orada bir hata yapmışlardı. Ama bu hatayı düzeltme konusunda da çok mahir değillerdi. Genellikle ground effect'in başladığı 2022'nin başından beri gördüğümüz Red Bull otomobilinin yer etkisi diğerlerinden çok fazla. Arka kanadından, yer ve kanat ilişkisinden, dolayısıyla rüzgarın, havanın bir şekilde doğru dağıtılarak aerodinamik verimliliğin çok üst düzey olmasından dolayı fark yaratmaya her yarışta, her pist şartında devam ediyorlar. Burada olmadı. Onlar biz de çözemedik bunu dediler. İşler çok iyi gitmedi. Liam Lawson isimli genç delikanlının Q3'te, Q2'nin mücadelesinde Q3'te yer alan hamlesi Max'i 11. sıraya atmıştı. Max belki daha ön sırada başlayabilirdi. Daha ön sırada başlaması muhtemeldi çünkü bir seans daha yarışacaktı. En azından 10. olmazdı. 6 olurdu, 5 olurdu. Belki kendisini daha da zorlar. 4 olurdu, 3 olurdu bilemiyorum. Ama bu onu yarış birinciliği, strateji farklılığıyla yarış birinciliği konusunda iddialı hale getirebilirdi. Olmadı. Geriden başladı. Geriden başladığı yarışta tırmanabildiği yer 4'tü, 4'e kadar geldi. Yani otomobil aslında çok iyi değildi. Mamafi buna rağmen otomobilden istediğini almayı başardı. Hakikaten beşincilik de sıra dışı bir işti. Gerçi son bölümlerde Charles Leclerc'in otomobilinde de problemler, ısınma, motorda ısınma problemleri varmış ve 1.20 saniyeye kadar düşen fark bir tur daha olsa kapanıp gidermiş ve 4 olabilirmiş Max Verstappen. Dolayısıyla çok kötü değil otomobil ama haftayı Max Verstappen yarıştaki iyi pilotajıyla kurtardı diyebiliriz. Her şey kötü giderken kurtardı diyebiliriz. Şimdi Sainz'a dönüyorum. Carlos Sainz, çok sevdiğim bir yorum okudum. Yani çok hoşuma giden bir yorum okudum. Biliyorsunuz Brown GP'de Jenson Button dünya şampiyonluğuna ulaşırken çok dengeli bir sürüş karakteri olduğunu göstermişti. Sabırlı, dengeli, elinden gelenin maksimumunu yapan, zihnini iyi kullanan bir pilot görüntüsündeydi. Benziyor, evet. Geçen yıl Monaco'dan bu yana aslında takımı duvardan yönetenlerden daha iyi oyunu okuduğunu, oyun içerisinde kendisini konumlama konusunda fevkalade başarılı olduğunu görüyorduk. Burada şunu yaptı. Son bölümde 4 tane otomobil kalmıştı. Mercedesler o ikinci VSC periyodunda bir risk aldılar ve kullanılmamış sarı lastiklerine geçtiler. Bu sarı lastikler daha hızlıydı sert lastikleri oranla ve farkı kapatıp öne geçmeleri çok ihtimal dahilindeydi. Hemen hemen herkes evet Mercedesler duble yapacak demeye başladı. Çünkü yıpranmış sert lastiklere karşı daha taze olan orta sertlikteki lastiklerin ön tarafı yakalama ihtimali çok yüksekti ve bayağı da yaklaştılar. Son anda kareye de girdiler. Yani son 3-4 turda kare, aynı karedeydiler. Ekrandan hepsini görebiliyordunuz. Ancak hepsi DRS mesafesine girince ne oldu? Ön taraftaki Sainz ikinci ile aradaki farkı, yani onun baskısını düşünmeden açmak, kendini güvenli bir yere atmak yerine daha güvenli yolu bulmuştu. Aklını kullandı. DRS mesafesi verdi Norris'e. Dolayısıyla Norris daha da hızlandı. Arkadakilerin ona yetişmesi zorlaştı. Onun hava koridorundaydı. Sainz'ın hava koridorunda Norris, Norris'in hava koridorunda Mercedesler vardı. Dolayısıyla Norris'i korudu, kendi yarışını korudu. Çok zekice bir işti. Tabii Charles Leclerc'in kırmızı lastiklerle başlaması, yani yumuşaklarla başlaması, startta ikinci sıraya Russell'ın önüne geçmesi, uzun süre yarışı orada yönetebilecek taktik gücü sağlaması da işin aslında en kritik noktalarından biri. Charles mutlu değil, Sainz mutlu, çok keyifli. Ferrari uzun zaman sonra yarış kazandı. İtalya'yı heyecanlandırdı. Sezonun sonraki yarışlarındaki okyanus ötesi yarışlar biliyorsunuz Japonya ile devam edecek. Sonra işte Katar, Abu Dhabi, Brezilya, Amerika yarışları var. Heyecanın geleceğini, insanların ekran karşısına gelebileceğini düşündürdü. Bakalım Japonya'da ne olacak? Tabii iki önemli teknik direktif geldi. Bu direktifler doğrultusunda yapılan ayarlamaların Red Bull'un aleyhine mi olduğu, ki diğerleri için de aynı şey geçerli, lehine mi olduğunu göreceğiz. Ama Japonya biraz pist özelliği açısından şimdiye kadar gördüğümüz Red Bull'a çok yakın. Japonya'da her şey çok daha farklı olabilir. Bekleyip göreceğiz. Ama şu var ki Carlos Sainz takımın birinci pilotu olma yolunda hızla ilerliyor. Bu hafta sonu her şey belli olur. Evet, dünyanın en büyük araç kiralama firması Enterprise Rent-A-Car'dan Eylül kampanyasını sizlere aktarmak istiyorum. Gerçekten muhteşem bir Eylül kampanyası var. Toyota Corolla Hibrit Otomatik 1599 TL. BMW 520 3 gün ve üzeri ücretsiz adrese teslim. Yani 3 gün ve üzeri kiralamalarda ücretsiz olarak adresinize teslim ediliyor. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr. Bütün detayları oradan alabilirsiniz. Ben Okay Karacan. Podcast dinle de dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car'ın katkılarıyla Formula 1 gündemini sizlere aktardım. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Enterprise Okay Karacan'la Motorsporları günlüğünü sundu.